Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Herkese merhaba. Uzun süredir Türkiye'yi terk etmeye çalışan iki büyük kitle var. Bunlardan bir tanesi ve en dramatik olanı Türkiye'nin gençleri. Yapılan bir araştırmada detaylı bir şekilde karşımıza çıkan dramatik bir tablo var. Bu tabloyu size anlatacağım. Onun üstüne de Türkiye'nin 100 yılın üstünde uzun bir süredir yatırım yaptığı batılı demokrat müttefikleri bir bir Türkiye'yi terk etme planları yapıyorlar. Bunların siyerlerini açık bir şekilde vermeye başladılar. Buna paralel olarak da bunu size izah etmeye çalışacağım. Finalde de peki saray rejiminin planı ne? Saray rejimi bu krizden nasıl çıkmayı hedefliyor? O da bunları görüyor. Onlar da bunun farkındalar. Onların topluma ve dış politikaya önerileri ne? Konusunu tartışmaya çalışacağım ki önümüze gelen en önemli, en somut veri geçen hafta Cumhur İttifakı'nın artık dillendirmeye başladığı idam cezası. Kopuşu, ayrışmayı ve demokratik talepleri artık durduramayacağını fark eden saray rejimi idamı tekrar tartışmaya başladı. Türkiye'de yaşayan gençlerin %76.2'si eğitim ya da iş amacıyla kesinlikle bir opsiyon bulduklarında yurt dışına giderim diyor. Geriye kalan sadece %25, bunun küçük bir kısmı dil bilmediği için böyle bir şeye cesaret edemeyeceğini düşünecek olsak bile, geri kalanı nasıl olsa torpilim var, İslamcı ağababalarıma sırtımı dayamışım, altımda benden 10 kat zeki insanlar çalışırken ben bir torpille çok yükseklere çıkabiliyorum diyen, kendini garanti altında hissedebilen kitleler olduğunu söyleyebiliriz. Bunların, bu genç kesimin çok büyük bir kısmı, yani %64'ü bir daha dönmemek üzere Türkiye'yi terk etmeye hazırım cevabını vermişler. Bir daha terk et, dönmemek üzere bir ülke, yani kendi ülkem niçin terk edilir? Bunun analizini yapmaya değecek bir soru bile değil. İnsanlar ülkelerinden, siyasilerinden değil, geleneklerinden, göreneklerinden, din anlayışlarından, hukuk anlayışlarından umudunu kesmişler. Burası düzelmez. Burayı hiçbir güç düzeltemez algısı gençlerin belleklerine yerleşmiş. Bunu en somut bir şekilde aslında 2 sene önce bir 23 Nisan canlı yayınında görmüştük. YouTube'dan detaylı bir şekilde çok kısa bir aramayla bakıp bulabilirsiniz. NTV ekranlarında bir spiker, henüz muhtemelen 10-11 yaşında olan bir ilkokul çocuğuna ya da ilköğretim çocuğuna diyor ki işte gelecek hayallerin ne, ne yapmayı planlıyorsun? O da diyor ki ben bir gün Köln Üniversitesi'nde tıp okuyup Alman vatandaşı olmak istiyorum. Zeki, çok zeki ve parlak bir beyin diye Cumhuriyet'in 23 Nisan kutlamalarında ekrana çıkarttığınız bir çocuğun en büyük hayali o ülkenin vatandaşlığından çıkmak. O ülkeden çıkıp başka bir yerde okumak ve o ülkeyi terk etmek. İnanın 10 doktora çalışması gücünde bir itiraf. İnsanlar bir ülkeden umutlarını niçin kopartırlar? Ve insanlar bir daha dönmemek üzere kendi topraklarına niçin veda ederler? Peki yurt dışı deyince ne anlıyoruz? Araştırmacılar bunu da detaylı bir şekilde çalışmışlar. Daha doğrusu anket yapan firmalar ya da vakıflar. Yurt dışına çıkmak isteyenlerin %97'si Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve İskandinavya ülkelerini tercih edeceklerini ifade etmişler. Yani sabahtan akşama kadar batılı güçler dediğimiz, demokrasi küfür rejimidir dediğiniz vesaire vesaire diye yerden yere vurduğunuz, evrensel değerlerle savaştığınız coğrafyalara gitmek için gece başınızı yastığınıza koyduğunuzda oralarda yaşamak için ya da evlatlarınız orada yaşamak için hayaller kuruyormuş. Türk muhafazakarının, milliyetçilerinin, hatta ulusalcılarının en büyük çıkmazı batılı demokrasileri, öteki, emperyal güçlerin uydurması vesaire gibi algılaması ve bu dille eleştirmeleridir. Batılı demokrasiler insanlığın kazanımlarıdır. Orada Arapların da, kısmen Türklerin de, Afrikalıların da katkıları vardır. Yaşadıkları acı tecrübelerden, ortaya koydukları fikirlerden, tartışmalardan, direnişlerden Batılılar daha seri ve başarılı bir şekilde ders çıkartıp yaşanabilir, insan onuruyla yaşayabilecekleri, rekabet edebilecekleri bir rejim inşa etmişlerdir. Yani sırf İmam Hatipli olduğu için kariyeri garanti olan, sırf AKP'li ya da MHP'li olduğu için kariyeri garanti olan gençler değil, rekabetçi, çalışan, yarışan bir zemin oluşturabildikleri için bu rejimler değerlidir. Şüphesiz batılı ülkelerde de torpil vardır. Şüphesiz oralarda da ilişkiler önemlidir. Ama Türkiye birincisini mülakatla eleyecek kadar küstah, hatta tüm insani değerlerini, beşeri değerlerini yitirmiş rejimleri batıda bulamazsınız. Bir ülkenin en zeki insanları mülakatlarda sırf partili olmadıkları için elenmezler. Peki tüm dünya ülkeleri bize sınırlarını açsa nereye gidersiniz sorusu sorulduğunda neden bu kadar yüksek bir oranla batılı ülkeler çıkıyor? Sodev'in yaptığı bir araştırmada 10 bin dolara Suudi Arabistan'da mı yoksa 5 bin dolara İsviçre'de mi çalışırsınız sorusuna gençlerin çok büyük bir kesimi, tam oranını kaydetmemişim notlarımın arasına ama çok büyük bir kesimi İsviçre'de çalışmayı tercih edeceklerini ifade etmişler. Belki de tamamına yakını. Yetişmiş zeki insanların hayali bir ülkeyi terk etmek olan bir sistem ne kadar utansa o kadar azdır. Yeditepe ile MAK araştırmalarının yaptığı araştırmada ise gençlerin %77'sinin torpilin zekadan ve yetenekten çok daha önemli olduğunu ifade etmişler. Yine Sodev'in araştırmasında gençlerin %70.3'ü Türkiye'de arkası sağlam bir kişinin, yetenekli bir gencin önüne çok rahatlıkla geçebileceğini ifade etmiş. Bakın bu tablo doların 8'e, euronun 9'a tırmanmasından çok daha tehlikeli bir tablodur. Gelecekten, ülkesinden, siyasal sisteminden, hatta milletinden umudunu kesen gençlerin savrulamayacağı marjinal nokta yoktur. Bu karamsar tablonun karşısında Türkiye'yi terk etmeye çalışan, yani tünel kazanlar sadece gençler değil. Geçen hafta Macron yaptığı açıklamada Türk halkını karşımıza almadan Türkiye'nin yayılmacı, agresif dış politikası karşısında bir araya gelerek tavır almalıyız açıklamasında bulundu. Bu şu anlama geliyor. Türkiye'nin 100 yılın üzerinde yatırım yaptığı dış politika ve güvenlik doktrini, hatta iktisat politikaları çöktü. Buradan geri dönüş yok. Artık Batılılar Türkiye ile ekonomik ilişkilerini düşürmeye başlayacaklar. İktisadi ilişkilerini sınırlandıracaklar. Türkiye artık eskisi kadar batıdan turist alamayacak ve açıkçası batılı aktörler şunu söylemeye başladılar. Her gün bizim aleyhimizde konuşup, her gün bizi yerden yere vurup, her gün demokrasiyi biraz daha infial edip, yargıyı bir parti organına çevirdiğin bir zeminde biz artık senin yanında kalamayız. Senin yanında kalmamızın son gerekçelerinden bir tanesi göçmen anlaşmasıydı. Sen o göçmenleri tıpkı Molotov kokteyl gibi sınıra fırlatmaya başladın. Onu da başaramadın, sınırı da aşamadın. Yunanistan orada bizim adımıza o bekçiliği senden devraldı ve barikat kurdu. Ve artık bize karşı kullanabileceğin kozun kalmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aranız nasıl sorusuna Trump geçen hafta yabancı liderlerle ilişkilerinde karşı taraf ne kadar sert ve acımasız olursa o kadar iyi geçiniyorum yanıtını verdi. Ne kadar utanç verici bir tablo. Geçmişte size mektubunda aptal olma ifadesini kullandıktan sonra Ankara buna tepki vermeyince, sert çıkmayınca, gürlemeyince, zavallı insanlara çıkıp sen kimsin diye bağırdığı gibi bağırmadığı için çıktı bu mektubu basına sızdırdı. Ve hadi bakalım bana da bağır dedi. Batılı ülkeler Ankara'yı kullanabildikleri için, hamle yapabildikleri için, hatta bu yaptıkları hamleleri deşifre edip kendi medyalarına sızdırabildikleri için Türkiye'deki hızlı bir değişimden yana değiller. İddia edildiği gibi hiç de Türkiye'yi hemen iktidara devirelim, işte orada muhalefete destek verelim gibi bir tavır içinde değiller. Kendileri için Ankara'yı bugüne kadar kullanılabilir bir organ olarak gördüler. Bundan sonra muhtemelen öyle görmeyecekler. Çünkü Orta Doğu'daki failed state'lerden, çöken, başarısız devletlerden Batı bıkmış durumda. Türkiye artık göçmen sorununda bekçi ülke rolünü başarılı bir şekilde oynayamadığı gibi artık potansiyel olarak göç ve göçmen üretebilecek bir ülke konumuna gelmiştir. En zeki gençlerinin %77'sinin ülkeyi bir daha geri dönmemek üzere terk etmeyi planladığı bir ülkeye Batılılar potansiyel risk ve potansiyel fail state olarak bakarlar. Peki, saray iktidarının çözümü ne? Saray iktidarının çözümü idamı geri getirmek. Muhtemelen bundan sonra seçimleri kazanamama ihtimaline binaen kurguladıkları oyunları, senaryoları uygularken gençlerin sokağa çıkıp tıpkı gezi eylemlerinde olduğu gibi hatta belki onların kat be kat, onlardan kat be kat çok daha şiddetli eylemlerin olma ihtimalini düşünerek idam cezasını geri getirmeyi planlıyorlar. Bundan sonra yapabilecekleri tek bir şey var. Sunabilecekleri bir çözüm yok. Hukuktan dışarı çıktılar, hukuka geri dönemezler. Ekonomiyi iflas ettirdiler. Dünyadan ve gerçeklerden koparak ekonomiyi iflas ettirdiler. Ekonomiyi düzeltme şansları yok. İstihdam politikalarında torpili ön plana çıkartıp sadece partililerine kucak açabildiler. Bundan sonra adil, şeffaf, eşitlikçi olma ihtimalleri yok. Bundan sonra dış politikada saray rejiminin, Cumhur İttifakı'nın size sunabileceği tek reçete savaş, çatışma, iç politikada da tüm itiraz edenleri baskılamak için hapis cezasının bir parti organı gibi çalışan yargının bundan sonra yetmeyeceklerini gördükleri için de size sunabilecekleri paket en büyük müjde idam cezası. Bundan sonra idam cezası olan bir Türkiye'de baskının arttığı, muhalefetin bittiği, son izlenen ankormanın bile görevden alındığı bir Türkiye'yi size vaat ediyorlar. Cumhur İttifakı'nın en büyük müjdesi budur. Bunun üstüne verilebilecek her müjde bunun yanında küçük kalır. Efendim bu hafta Türkiye'yi tünel kazarak terk etmeye çalışan gençlerin ve onlarla yarışan batılı demokrasilerin, Türkiye'yi terk etmekte onlarla yarışan batılı demokrasilerin hikayesini size anlatmaya çalıştım. Aman dikkat edin, idam sehpasına gelecek şekilde sert muhalefet yapmayın. Mutlu haftalar efendim.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.